İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye gündemi her zamanki gibi yoğun. Bu aralar dış temaslar öne çıktı. Ana Muhalefet Partisi lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da. Temaslarını sürdürüyor. Fakat programı konusunda tartışmalar var. Sanki bir gizem havası esiyor. Yani gazetecilere program tam verilmiyor, sık sık program değişiyor. Bu da acaba bizim bilmediğimiz veyahut da gizlenen, saklanan bazı temaslarım var sorusunu akla getiriyor. Örneğin Boston'dan Washington'a geçecekti. 8 saat bir ortadan kayboldu. Uçaktaki biletini iptal etti. Nereye gitti sorusu hep tartışıldı. Sonra bir açıklama yapıldı. Dediler ki karadan geldi. Nereye gitmiş? Karayoluyla hareket etmiş. New York'a uğramış. Orada bir video çekmiş. Oradan Washington'a geçmiş. Bilmiyoruz. Beraberindeki gazeteciler de uçakta öğreniyorlar bu durumu. O da bir işin garip bir tarafı. Yani tabii bu da kafalarda kuşkuları biraz arttırıyor. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Amerika'nın önemli kuruluşlarından bir düşünce kuruluşunda, demokratlara yakın bir düşünce kuruluşunda bir toplantı yaptı. Bu toplantıya Beyaz Saray'dan, Dışişleri Bakanlığından ve Senato'dan, Temsilciler Meclisi'nden bir takım katılımlar oldu. Tabii oradaki konuşmalar, özel sohbetler, özel görüşmeler, bilmiyoruz ayrıntısını. Çünkü Amerika'daki Türk gazeteciler bu ziyareti izlemekten çok şikayetçi. Neden şikayetçi? Yani Amerika'daki gazeteciler, Türk yetkililer geldiği zaman başından sonuna kadar onların çalışmalarını, görüşmelerini izlerler. Hatta Türkiye'den gidenler onlar kendilerini izlesin diye özel çaba sarf ederler. Ama bu kez farklı oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gezilerini pek izleyemediler. Ben kendileriyle Amerika'da görev yapan gazetecilerle konuştum. Onlar bayağı tepkililerdi. Hatta yani gazetecilik tabiriyle epeyce tepkililerdi. Bazı ifadeler kullandılar. Onları burada söyleyemiyorum. Yani sanki bir şey saklanıyormuş gibi bir hava var. Bu da başka sıkıntılara yol açıyor. Eninde sonunda bunları biz öğreniriz ama... Yani niye bizden program saklanıyor, niye görüşmelere biz katılamıyoruz, bunu bir türlü anlayamadık, ilk kez başımıza geliyor diyorlar. Bilemiyoruz önümüzdeki günlerde ne olur. Bir başka dış temasta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları. Kazakistan'daydı biliyorsunuz. Kazakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. toplantısına katıldı. Bugün de Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nda yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le ikili görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeyle ilgili bilgiler geçtiğimiz saatlerde medyaya da basına da düştü, internete düştü. Verilen mesajlar çok olumlu. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceği izlenimi veriyor. Bölgesel konular konuşuldu. Tabii bu konular içerisinde en çok merak ettiklerimizden birisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin durumu. Bu ziyaret öncesinde, bu buluşma öncesinde Rusların önemli gazetelerinden İzvestiya gazetesi bir açıklama yaptı ve bir haber yer aldı gazetede. İki nokta dikkat çekildi. Bir, Rusya'ya ait bir havayolu şirketi doğrudan Kuzey Kıbrıs'a Ercan Havaalanı'na iniş gerçekleşecek. Hatta bu inişin Ercan Havaalanı'nın açılış günü olacağı ifade edildi. Bir başka bilgi de Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk, temsilcilik açma kararı. Bu da çok çok önemli bir durum. Kıbrıs'ta da biraz taşların oynayacağı bir döneme girmiş gibi gözüküyoruz. Bunları konuşacağız. Peki kimle konuşacağız? Rauf Denktaş'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve daha önceki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Zeki Buruç'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hemen konuya girelim. Bu İzvestiya'da yayınlanan haberleri okudunuz herhalde.
Evet.
Nasıl karşıladınız? Siz de bu konularla çok yakından ilgileniyorsunuz. Sayın Denktaş'la özel dostluğunuz da vardı. O dönemlerdeki mücadeleleri bizler biliyoruz. İzleyicilerimizin çoğu da, dinleyicilerimizin çoğu da muhtemelen biliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu son gelişmeyi?
Bugüne kadar olan gelişmeleri dikkate aldığımızda en hararetli dönemlerde Rusya Kıbrıs konusunda çok ağırlıklı bir şekilde açıkça Rum tarafını destekleyen, Güvenlik Konseyi'nde onlar lehinde oy kullanan, onlar lehinde karar veren, o kararları destekleyen ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına mesafeli davranan, dolayısıyla aynı zamanda Türkiye'ye de mesafeli davranan bir politika izliyordu. Evet. Fakat son dönemde özellikle bu haberleri de dikkate aldığımızda sanki Rusya'nın mevcut politikalarından radikal denebilecek bir değişiklik sürecinin başlangıcındayız gibi bir değerlendirme yapmak mümkündür. Sizin az önce verdiğiniz haberleri dikkate aldığımızda özellikle tabii konsolosluk ifadesi şu aşamada oldukça fazla bir ifade olur haberlere düşen şekliyle. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhtemelen Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin ki İngiltere'deki yüksek komiserliğin bir şubesi şeklinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bürosu var. Fakat Almanya'nın, Fransa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilikleri vardır. Evet. Bu ülkelerin özellikle kültürel faaliyetleriyle ilgili, sosyal faaliyetleriyle ilgili gelişmelerde veya o konularda ilişki kurulacağı o aşamalarda bu büroları aracılığıyla işlem yapılmaktadır. Örneğin eğitim amaçlı Fulbright burslarının verilmesinde, sınavların yapılmasında, mülakatların gerçekleştirilmesinde, gerekli başvuruların yapılmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan bu Amerikan temsilciliğinde irtibat kurarak gerçekleştirmektedirler. Diğer yandan aynı şekilde Washington'da da bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliği vardı. Fakat tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliği diye adlandırmazlar. Kıbrıs Türk temsilciliği gibi isimler vardır. İngiltere'de var, Belçika'da var, Almanya'da var, Brüksel'de var. Dolayısıyla Pakistan'da var, Azerbaycan'da var. Bunlar artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dolaylı da olsa de facto kabul etme, tanıma gibi bir durum vardı. Ancak bütün bunlara rağmen Rusya'nın gerek Sovyetler Birliği döneminde gerekse Sovyetler Birliği döneminden sonraki süreçlerde hep daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne genel ifadesiyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni birlikte ifade etmek için Türk tarafına hep mesafeli davranmışlardır. Şimdi bence çok geç kalınmış bir yeni açılımı Rusya yapıyor gibi görünüyor. Fakat basın haberlerinin ne kadar bu durumu objektif bir şekilde gerçeklere dayalı olarak açıkladığını şu anda soru işaretleriyle de karşılamak durumundayız. Çünkü resmi açıklamalar şu aşamada yok. Evet. Ama düşünülen tarihler, örneğin az önce sizin söylediğiniz gibi Ercan havaalanının, devlet havaalanının açılış gününde oraya Rusya'dan bir Rus şirketinin
özel uçağı.
O önemli bir şey. Yani Rus şirketi başka bir şey. Herhangi bir özel şirketin uçağının inmesi başka bir şey. Ama evet, bir Rus şirketinin özel uçağı Ercan'a inecekse ve o tarihte inecekse oldukça önemli düşünülmüş ve çok ciddi mesajların verilmek istendiği bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Veyahut diğer ifadesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönemi 15 Kasım olarak değerlendiriliyor.
Evet.
O da çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl döneminde devlet hava meydanı şeklinde, yani Ercan Havaalanı'na uçağın inmesi zımnen defakto olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin benimsenmesi, tanınma falan olmasa bile benimsenmesi ve bu sürecin bir ilişkilerin geliştirilmesinin başlangıcı olarak yorumlayabiliriz ve öyle değerlendirebiliriz.
Temsilcilik açılması, gerekçeyi de söylediler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10 bin civarında Rus yaşıyor ve onların sorunlarıyla ilgilenmek dediler. Ama tabii biz bu tür şeyleri yani gerçekçi bakmak lazım. Siz diplomatsınız. Ya bunun da bir anlamı olsa gerek.
Büyük bir anlamı var tabii. Yani özellikle 8-10 bin Rus'un, Rus vatandaşının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunması, orada mutlaka bu insanlar tatil için gelmemişlerdir.
Evet.
Geçici bir sığınma olarak da gelmemişlerdir. Sığınmacı olarak da gelmemişlerdir. Mutlaka orada çeşitli ekonomik, sosyal, hatta siyasal faaliyetleri de yürüten kişiler vardır orada demektir. Bu iki ülke arasında bir süreç içinde ilişkilerin gelişmesini de sağlayacak bir potansiyel gelişme ve alt zemini de hazırlama gibi bir etki de yapabilecektir. Dolayısıyla uçakların inmesi ve 15 Kasım'da veyahut Ercan havaalanının açılış dönümünde oraya inmiş olacak şekilde bir tarihin belirlenmesi önemli, ama bu da önemli. Çünkü artık konsolosluk faaliyetleri bilindiği gibi diplomasi faaliyetlerinden farklıdır.
Evet.
Çünkü diplomasi faaliyetlerinde diplomatlar ve diplomasi şefleri, yani büyükelçiler veyahut maslahatgüzarlar, hangi düzeydeyse o ilişkiler, devletini genel olarak her konuda temsil ederler. Ama konsolosluk faaliyetleri daha çok konsolosluk işlemleri ve eylemleriyle, faaliyetleriyle ilgili davranışları temsil ederler ve bunlar daha çok ticari, kültürel, turizm ve bilhassa vatandaşlarla ilgili ülkenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarının çeşitli sorunlarını çözmekle ilgili bir faaliyetler yaparlar. Bu da tabii ki ileriye yönelik olarak yavaş da olsa, belki yavaş olur, belki zor olur, ama yavaş da olsa, hızlı olabilir, ama yavaş da olsa ilişkilerin geliştirilmesinin önemli adımlarından biri olacaktır. Çünkü orada bulunan Rus vatandaşlarının mutlaka günlük yaşamda karşılaştıkları bir takım sorunlar olabilir. Bir takım meselelerin geliştirilmesiyle ilgili girişimler olabilir vesaire. Dolayısıyla bunlar ister istemez siyasi boyutta da ilişkilere yönelik bazı kararların alınmasını sağlayabilir. O bakımdan da son derece önemli bir gelişme olarak görmemiz lazım.
Evet, şunun için de soruyorum. Şimdi Kıbrıs aslında bir badire atlattı. Ben öyle değerlendiriyorum. Şöyle bir badire atlattı. Anlam planı süresince Türkiye anlam planına evet dedi. Rum kesimi hayır dedi çeşitli nedenlerle. Bu süreçte Rusya çok büyük bir rol oynadı. Rusya'nın aldığı kararların Birleşmiş Milletler'de veto etmesinin önemli bir rol oynadı. Eğer Rumlar da kabul etselerdi ve Kıbrıs tek cumhuriyet olarak tanınsaydı, yani o plan yürürlüğe girmiş olsaydı, şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet ortadan kalkacaktı.
Evet.
Kıbrıs Cumhuriyeti olacaktı. Bunun bir de ikinci aşaması vardı. İkinci aşaması da neydi? Kıbrıs Cumhuriyeti'nin NATO'ya girmesi.
Evet.
Rusya aslında o hamlesiyle bir anlamda Kıbrıs'ın NATO'ya girmesini de önledi galiba, değil mi? Siz o zaman da görevdeydiniz diye hatırlıyorum.
Evet, görevdeydim. Evet. O şekilde
onu bir açıklar mısınız? Nasıl oldu o iş?
O şekilde de değerlendirmelerimiz vardı. Evet. Özellikle kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'la Annan planının başlangıç dönemlerinde bildiğiniz gibi New York'ta bir ameliyat, kalp ameliyatı geçirmişti. Evet. Kıbrıs'a dönmüştü fakat döndükten bir hafta kadar sonra tekrar Türkiye'ye gelip tedavi görmüştü. Ve o dönemde Cumhurbaşkanlığında Camlı Köşk'te ikamet etmişti. Orada ağırlanmıştı. Her gün doktorlar gelip 800 sisilik vücudundan sıvı çıkarıyorlardı. Çünkü diyafragmın patlaması ve ölüm tehlikesinin olduğu bir süreçti. O süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun uzun konuşmalarımız oluyordu. Ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman şunu diyordu. Bugün bu Andan planı bir Amerikan planıdır. Evet. Emperyalizmin bir planıdır. Ve bu planın öncü gücü Amerika ve İngiltere'dir. Böyle bir noktada Rusya'nın tabii ki Sovyetler döneminin de sonlarına olan bir dönemdi. Nasıl sessiz kalıyorlar gibi değerlendirmeler yapılır, yakınmalar yapılır. Gerçekten de...
Yani Sayın Denktaş'ın burada sessiz kal, Sovyetleri bir anlamda sessiz kalmakla eleştirmesi o dönemde herhalde, yani Kıbrıs bir süre sonra eğer bu yürürlüğe girerse NATO'ya üye olur ve Sovyetler için de ciddi bir tehdittir Doğu Akdeniz'de. O anlamda mı?
O anlamı da taşıyordu tabii. Yani sadece o anlamda değil, Türkiye'nin adadan çıkartılması, evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılması, evet, Kıbrıs Türk halkının azınlık statüsüne düşürülmesi ve Kıbrıs'ın bir süreç içinde Avrupa Birliği bünyesinde de Yunanistan'la doğrudan bağlanması, yani Enosis'in gerçekleştirilmesi bir boyutuyla bize yönelik olumsuzlukları taşıyordu. Adadan askerin çekilmesi. Çünkü bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değerli amiral Cem Gürdeniz'in değerlendirmelerinde de ortaya koyduğu gibi Türkiye'nin ikinci bir donanması niteliğindedir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dolayısıyla onun Türkiye tarafından kaybedilmesi denizsizleştirme sürecinin güçlenmesini getirecekti. O
yani Kıbrıs aslında Türkiye Kıbrıs'ı korumuyor. KKTC Türkiye'yi koruyan bir konumdadır.
Tabii yani askeri uzmanlar yaptıkları değerlendirmelerde genel olarak ifade etmek gerekirse Türkiye'nin kalp hakkı denen, yani can damarı denen iki bölge ayrılıyor. Biri Güneydoğu'dan Kıbrıs'a kadar gelen bir böyle dikdörtgen şeklinde bir çember çiziniz. Bir de İstanbul, Trakya, Yunanistan ve İzmir bölgesini kapsayan üçgen şeklinde bir alanı düşününüz. Bunların ikisi veya ikisinden biri şu veya bu şekilde dış güçlerin, emperyalist devletlerin kontrolünde olması demek Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olumsuz risklerin güçlenmesi demektir.
Evet.
Dolayısıyla askerler böyle değerlendiriyorlar, evet, ve çok doğru stratejik bir değerlendirmedir. Ancak burada özellikle günümüzde çok daha önemi anlaşılan Mavi Vatan konseptinin çerçevesinde eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkarsa Mavi Vatan diye bir kavramımız bizim Doğu Akdeniz'de olmayacaktır.
Evet.
Tamamen, çünkü o zaman ada, Kıbrıs adası bir yeni devlet olacak. Adı ne olursa olsun fark etmez. Ama Türklerin azınlık statüsünde olduğu, Türkiye'nin garantörlük haklarının hiç olmazsa en azından içinin boşaltılıp olup olmamasıyla hiçbir farkı olmayacak bir statünün yaratılması. İttifak anlaşmasının bir kere ortadan kaldırılması. Dolayısıyla NATO ülkesi olacak olan Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de kilit bir rolünü daha da etkinleştirerek bugün Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki varlığını bile tehlikeye düşürecek ve Kıbrıs'ı bir NATO ülkesi haline getirerek stratejik ve jeopolitik olarak emperyalist devletlerin çıkarına çalışan bir bölge haline getirecekti. Dolayısıyla bu çok büyük bir tehlikeydi. O günlerde çok bu konular işlenmiştir. Hatta tabii maalesef şu anda o döneme ait bir takım görüşmeler henüz gizlilik boyutunu taşıdığı için o konularda fazla bir değerlendirme yapmamız mümkün değil veya açıklama yapmamız, ama açıkça bu hususlar Türkiye devlet ve hükümet yetkililerine her boyutuyla Denktaş tarafından açıklanmış, dile getirilmiş, sık sık görüşülmüş, ama maalesef anlam planının desteklenmesi ve bir an önce evet denmesi yönündeki süreç maalesef durdurulamamıştı. Rumlar durdurdu. Hayır demekle Rumlar durdurdu. Dolayısıyla bir noktada eğer Rumlar evet demiş olsalardı, sonuçta bugün Doğu Akdeniz'de NATO'nun bir üssü şeklinde Kıbrıs Devleti bulunacaktı. Bunu altını mutlaka çizmemiz lazım. Peki Rumlar hayır demekle ne yaptı veya neden hayır dediler? Çünkü Papadopoulos o dönemde şunu savunuyordu. Türkiye Avrupa Birliği'ne büyük bir iştahla girmek istemesi dolayısıyla kendisine empoze edilecek her şeyi kabullenebilecek bir konumda olduğu için anlam planını kabul ettiği şeklinde yorumları vardı Rum tarafının. Ama Türkiye belli bir o sürece geldikten sonra o yapılacak olan antlaşmanın çökebileceğini ve Türkiye'nin oradaki müdahale varlığının yeniden söz konusu olabileceğini. Dolayısıyla böyle bir riskin önlenebilmesi açısından Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta yeniden bir çöküş olursa, kriz olursa, savaş ortamına giden bir durum olursa, o zaman Birleşmiş Milletler'in silah gücü kullanabilecek şekilde bir karar almasını isteniyordu. O kararla ilgili hazırlanan taslağı Rusya veto etmişti.
Evet.
Bu veto edişten dolayı AKEL o dönemde desteklediği Annan planına bu sefer hayır deme durumunda şeyine kaldı. Gitmiştir.
Evet.
Papadopoulos da radyolarda, haberler şeyde, basında ve halk oyunda, halka karşı yapılan toplantılarda, halka yönelik yapılan toplantılarda ben bir devlet aldım, bir toplum teslim edemem veya topluma dönemem şeklindeki ağlayarak konuştuğu sözleri vardı. İşte bunların etkisiyle Rum tarafı hayır demiştir. Ama işin çok önemli bir boyutu, rahmetli kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş bütün görüşmelerde Rumların mutlaka hayır diyeceklerini ve bizim evet dememizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine bir zemini hazırlayacağını dile getirdi, ama maalesef bu dikkate alınmamıştı ve sonuçta Kofi Annan raporunda lehimize olan hususlar da olmakla birlikte ancak aleyhimize bir sonuç tecelli ettiğini de ve Rumların özgür iradelerini, demokratik bir devlet olarak özgür iradelerini kullanarak hayır dediklerini, Kıbrıs Türklerinin de devleti istemediklerini ve evet demekle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini istemedikleri şeklinde raporuna not düşmüştü.
Evet. Şimdi hayatın tabii garip bir cilvesi. Rusya orada o tasarıyı veto ederek bir anlamda kendi güvenliği açısından da çok önemli bir hamle yapmış oldu. Değilse çünkü düşünün şu anda Kıbrıs'ın bir NATO devleti olmuş olmasını düşünürseniz, Rusya'nın Suriye'de üsleri var. Yani Doğu Akdeniz'de gerçekten çok sıkıntılı bir duruma düşecekti.
Evet.
Şimdi Doğu Akdeniz'de bir mücadele yürüyor. Çok da sert bir mücadele yürüyor. Bir tarafta Türkiye var. Karşısında ise Amerika, İsrail, Yunanistan, hatta Fransa ekseni var. İşte buna zaman zaman başkaları da giriyor ama Türkiye işte Libya ile beraber bir takım çalışmalar yapıyor. Şimdi karşımızdaki düşman Amerika, İsrail falan düşündüğünüz zaman AB de bunları destekliyor birçok konuda. Güçlü bir şey. Peki burada Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki KKTC'nin, Türkiye'nin çıkarları açısından Rusya ile ittifakı daha da pekiştirmek, ilişkileri daha da pekiştirmek ihtiyacı var mı sizce?
Mevcut koşullarda mutlaka bölge devletleri ve bölgeyle ilgili uluslararası güçler diye de tanımlayabileceğimiz, evet, veya uluslararası aktörler olarak da değerlendirebileceğimiz ülkelerle iyi ilişkilerin olması Türkiye'nin her şeyden önce jeopolitik çıkarları, milli çıkarları, yani ulusal çıkarlarımız açısından ve Türkiye'nin güvenliği, özellikle güvenliği açısından, evet, son derece önemlidir. Bugün Kıbrıs aslında varlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en azından şunları sağlamaktadır. Bir, Lozan'da kurulmuş olan Türk-Yunan dengesinin ve giderek bozulan Türk-Yunan dengesinin, adaların silahlandırılması gibi, deniz yetki alanları ile ilgili sürtüşmeler gibi, bunların yanında Kıbrıs'ın bugün önce İngilizlere devredilmesi, egemenliğin, sonraki süreçlerde bugün de facto da olsa Türkiye'nin tanıdığı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini dikkate aldığımızda de facto iki egemen devlet var orada. Dolayısıyla bu egemen devletin varlığı Lozan dengesinin Doğu Akdeniz'de kurulmuş olan, antlaşmalarla kurulmuş olan dengeyi de ortadan kaldıracak bir süreç getiriyor. Bu çok önemli. Evet. Dolayısıyla bu boyutuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiçbir federal model veya konfederal model olmadan ayrı bağımsız egemen bir devlet olarak varlığının mutlaka ve mutlaka kesinlikle korunması gerekir. Birinci boyutu bu. Evet. İkincisi, eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkarsa, bir Birleşik Kıbrıs adı altında, adı ne olursa olsun, Kıbrıs Türk halkına hangi yetkiler verilirse verilsin bu devlet içinde, ayrı bir ada devleti olacağı için deniz yetki alanları ve kıta sahanlığı alanları da olacağından, çünkü başka bir devletin adası değil, bağımsız bir devlet, evet, olarak, o zaman Türkiye'nin mavi vatanının daralması anlamını taşıyan ve Rumlarla Yunanlıların o alanları paylaşmasını gündeme getirecek veya gerçekleştirecek bir süreç olacaktı. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mutlaka, artık herkes kabul etmeye başlamıştır, bağımsız egemen bir devlet olarak mevcut statüsünü sürdürecek ve uluslararası alanda tanınmasını sağlayacak bir sürecin başlatılması lazım. Güney Rusya ile olan yakınlaşma, Rusya'nın kontrolü veya nüfuzunun olduğu, etkisi altında bulunan Türk devletlerinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya da yolunu da açılacaktır. Evet. Burada başka bir bağlantıyı jeopolitik olarak kurmamız lazım. Bu Türk devletlerimizin birbirlik kurdular, biliyorsunuz.
Evet.
Bunun ileriki aşamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu birliğin içinde bağımsız bir devlet olarak yer aldığı bir durumu düşününüz. Orta Asya'daki Türk devletleri bu vesileyle Doğu Akdeniz'de de bağını kurmuş olacak ve genişleyecektir. Bu Türk dünyası için, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük öneme sahip olan bir jeopolitik genişleme olacaktır. Evet. Bunları da değerlendirmemiz lazım.
Evet, aynı zamanda bölge güvenliği açısından da, kesinlikle, son derece önemli. Özellikle savaş tamtamlarının çaldığı, işte Ukrayna üzerinden Batı'nın, NATO'nun Rusya'ya yönelik saldırıları kışkırttığı bir ortamda, bir de tabii Türkiye var. Türkiye'nin etrafında bir kuşatma var sanki, işte Irak'ta Amerikan üsleri var, Suriye'de Amerikan üsleri var, Kıbrıs'ta var. Doğu Akdeniz'de Amerikan gemileri gidiyor. İşte Girit Adası'nı genişletiyorlar ve oradaki üsleri büyütüyorlar. Yunanistan neredeyse işgal altında. Yani bir de Ukrayna düşünün, NATO'ya girmiş olsaydı, Gürcistan girmiş olsaydı. Yani hem Türkiye'nin etrafı kuşatılmış olacaktı dört bir tarafından, hem de Rusya'nın etrafı kuşatılmış olacaktı. Tabii kader bizi bir anlamda dayanışmaya zorunlu kılıyor. Tabii. Evet. Efendim, tanınma dediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuşmasında ilk kez böyle net bir çağrı yaptı. Daha sonra yapılan Türkiye'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da sonuç bildirgesinde de KKTC'nin tanınması için bir madde yer aldı. Ne bekliyorsunuz önümüzdeki günlerde?
Beklememiz gereken ve beklediğimiz bu...
Bir dakika, geç mi kaldık sizce?
Çok geç.
Bu çağrıda, bu hamlede geç kaldık.
Çok çok geç kaldık ve köprülerin altından maalesef çok sular aktı.
Evet.
O akan suların aynısını bir daha yakalamak çok zor.
Evet.
Ama yeni koşullarda bizim kullanabileceğimiz suların akışını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak suretiyle kazanmak lazım. Şimdi burada önemli olan husus şudur. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını açıkladı.
Evet.
Peki nasıl bir gelişme oldu bundan sonra? Henüz somut bir yeni adım yok. Oysa Türkiye ilişki içinde olduğu ve dostları bulunan bir takım devletler var. Küçük olabilir, büyük olabilir. Hiç fark etmez büyüklük, küçüklük. Çünkü uluslararası alanda egemen devletler eşit egemenlerdirler. Dolayısıyla büyüklükle, küçüklükle değil, bir an önce özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik hareketleri açıkça Türkiye'ye karşı düşmanca bir hareket ortaya evet. konuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimini Türkiye'ye karşı saldırtabilecek bir macerayı da başlatacak bir durum yaratabiliyor. Yaratabilecek bir noktadayız. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Ege'yi de dikkate aldığımız Adalar Denizi'ndeki gelişmeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin askersizleştirilmiş adalara asker ve silah depolarının kurması, sözde yangın tatbikatları, bilmem şu amaçlar falan diyerek bunları sürdürmesini de dikkate aldığımızda Türkiye'nin buna net bir yanıt vermesi lazım. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne askeri takviyesi yapmak, silahların daha modern silahlar, daha etkili silahlar yapmak şeklindeki cevap yerine Türkiye mutlaka bu süreçte çok yakın dostlukları olan ülkelere birkaç tanesine dahi olsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuracak bir tanınmayı sağlamak suretiyle cevap verilmesi lazım. Benim düşüncem odur ve geç kalınmaması lazım. Giderek geç kalıyoruz çünkü.
Evet. Peki bu Amerika-Rum kesimi ilişkileri. Şimdi gerçekten tuhaf bir şey var. Çok yoğunlaştı bu Doğu Akdeniz'deki mücadele çerçevesinde. İşte Michael Rubin diye bir Pentagon'un adamı bu ambargoyu kalkması öncesinde bir makale yayınladı. Ve makalesinde Rumları silahlandırma zamanı dedi. Hatta daha da ileri gitti. Dedi ki Rumların parası yok. Nasıl olacak o zaman? Yani burada para düşünülmez dedi. Oradaki silahların, genellikle Rus menşeli silahların Ukrayna'ya gönderilmesini istedi. Ve oraya yeni Amerikan silahları. Bir de ondan sonra askeri eğitim konusunda bir anlaşma yaptılar. Yani ne yapılıyor? Orada askeri yeni silah vermek kime karşı? Yani...
Türkiye'ye karşı.
Evet.
Türkiye'nin gücünü sözde kendilerince caydırıcı gücünü azaltacaklarını düşünüyorlar. Oysa Kıbrıs Rum toplumunun, Rum halkının silah potansiyeli, insan potansiyeli, ekonomik potansiyeli, sosyal potansiyeli ve yapılarını dikkate aldığımızda Türkiye'ye karşı Amerika'sız, Fransa'sız, Avrupa Birliksiz bir güç ortaya koyabilmesi mümkün değildir.
Evet.
Bu ülkeler de bugünkü süreçte yarın nasıl bir gelişme olur bilinmez. Çünkü emperyalizm kendi çıkarları riske girdiği anda her türlü hareketi yapabilecek bir çıkarcı zihniyete sahiptirler. Amerika ile Fransa ile ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye'ye karşı ortak bir cephe kurabilirler. O bir büyük bir risk getirebilir bize. O bakımdan bir an önce Türkiye'nin etkin bir yapıda olacak hareketleri başlatması lazım. Ve bunu da uluslararası alanda artık defakto olan bir devleti daha çok bir sadece Türkiye'nin tanıdığı egemenlik haklarının uygulandığı, diplomatik ilişkilerinin sürdürüldüğü bir yapıdan daha geniş bir dünya devletleriyle olan ilişkilerini geliştirmesi lazım. Ve bu arada da Kıbrıs'ta bilinen, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bilinen ve çok da zor olmayan bir takım, aşılması çok zor olmayan bir takım yapısal sorunlarımız vardır. Bu sorunların ciddi bir şekilde ele alınıp süratle Kıbrıs Türk halkının sorunlarının çözüldüğü, devletinin uluslararası alanda artık tanınmaya başlandığı ve bu süreç içinde Kıbrıs Türk halkına 5. kol faaliyetleriyle birlikte umutsuzluk aşılayan, çaresizliği getiren ve bir Rumlarla birleşmeden meselenin çözülemeyeceği şeklindeki yanlış ve tutarsız politikaların önünü kesecek yeni bir takım girişimler yaparak ekonomik, sosyal, güvenlik ve diğer bütün alanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeniden yapılanmasını sağlayacak bir sürecin ivedilikle başlaması lazım. Türkiye'ye olan yakınlık, Türkiye ile fiili birleşmiş yapımız,
evet,
dikkate alındığında özel ilişkilerimiz ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına yaptığı destek ve katkıları dikkate aldığımızda bizim bu gibi yapılanmayı ve yeniden bir daha güçlü, umut veren, çaresizlik içindeymiş duygularını halkımızdan kaldıracak olan bir süreci mutlaka Türkiye'nin başlatması lazım.
Evet. Sayın Buruç, size konuşurken hep kafamda da bölge canlanıyor. Yani dünya yeni bir döneme giriyor. İşte her tarafta gerilim var. İşte Çin'de Tayvan meselesi var, Ukrayna meselesi var, Yunanistan, Türkiye meselesi var. Yani neredeyse yeni bir savaşın tamtamları çalıyor gibi yorumlar da yapılıyor. Bazı akademisyenler hatta savaşın başladığını bile söylüyor. Yani böyle bir süreçten geçiyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz'de rekabetin en yoğun olduğu dönem, hatta dünyada en çok rekabetin yaşandığı dönem deniyor. İşte orada bir takım gaz rezervleri konuyor. Tabii sizin o ya Kıbrıs NATO ülkesi olursa analiziniz, bunu çok eskiden beri söylüyorsunuz. Amerika'nın niyeti Kıbrıs'ta anlaşma sağlayıp bir an önce Kıbrıs'ı NATO üyesi yapmak gibi. Yani öyle bir şey olursa vehameti düşünmeye çalışıyorum. Gerçekten çok vahim bir durum olur. Hem Türkiye için, hem Rusya için, hem Suriye için, hem Irak için, hem bütün bölge ülkeler için çok vahim bir durum ortaya çıkar. Herhalde bölge ülkelerinin bu durumu çok ciddi bir şekilde analiz etmeleri gerekiyor.
Kuşkusuz etmeleri gerekiyor. Ancak alternatifinin güçlü olduğunu ortaya koymamız lazım. Yani şimdi bölge ülkeleri kendi içindeki bazı sorunlarımızı dikkate aldığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının dışında Türkiye'nin bölgede çevrelenmiş, büyük devletlerin baskısı altına konmuş, ekonomisi zayıflatılmış, güvenlik endişelerinin artırıldığı bir yapıya gelinirse bu ülkelerin hiçbiri Türkiye'yi dikkate almaz.
Evet.
Dolayısıyla bu ortamı nasıl ki Annan planını Rumlar reddetmekle biz uçurumun kenarına gelmiştik. Evet. Düşmekten kurtulduk. Ama
evet,
az önce facia demiştiniz, gerçekten o facianın da ötesinde bir son vardı bizim için.
Evet.
Ama şimdi yeniden öyle bir oluşumu gündeme getirmeyecek bir yapıya.
Onun da yolu KKTC'nin tanınmasından geçiyor
tanınması
herhalde.
Yani ve az önce söylediğimiz yeniden yapılanması ve güçlenmesi. Sosyal, evet, ekonomik, gelir ve kültürel sosyal yönlerden yeniden kendimize,
evet,
bakmamız ve düzelmemiz lazım diye düşünüyorum.
Yani KKTC sanki bölge güvenliği açısından çok kritik bir yer haline kilit bir ülke haline geldi. Kilit bir ülke. Yani herhalde bölge ülkeleri, özellikle Amerika'nın tehdidi altında olan, saldırısı altında olan ülkeler, Amerika'nın NATO'yu kullanarak bir anlamda saldırı yapmalarına karşı KKTC'nin ve Kıbrıs'ın mutlaka ayakta kalması, KKTC'nin ayakta kalması gerekiyor ki Rum kesimi 3 aşağı 5 yukarı yolunu belirlemiş vaziyette. Evet. Onlar Amerika ile beraber yollarına devam edecek gibi gözüküyor.
Evet, ama burada çok önemli bir noktayı da altını çizmek istiyorum vaktimiz varsa.
Evet, evet var da vaktimiz.
Dolayısıyla şimdi Rumların desteklenmesi, Amerika ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Amerikan ordusuyla kardeş ordu ilan edilmesi.
Evet.
Onların Amerika'da bir şekilde eğitimlerinin, evet, yolunun açılması gibi bütün bu şeyler, gelişmeler bizi şuna da zorlayabilir. Malum bizim son 2020 yılının Kasım Aralık aylarından itibaren yüksek sesle açıkça şu söylenmektedir: İki bağımsız egemen devlet formülü dışında, bu modelin dışında başka herhangi bir modele biz evet demeyiz deniyor. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildikten sonra Viyana'da biliyorsunuz Nisan 27-29'da 2021 yılında bir toplantı yapıldı.
Evet.
Bir mutabakata varılmadı. Ve şu anda görüşmeler söz konusu değil. Bu gelişmeler bizi zor bir masaya oturmanın zorlama süreci olarak da karşımıza çıkabilir. Ama şunu bilelim ki eğer biz hangi koşulla olursa olsun yeniden bir masaya oturmamız demek, anlaşmadan artık masadan kalkmamamız demektir.
O nedenle
Rumlar mutlaka ne önerilirse önerilsin her şeyi kabul edeceklerdir. Ve kabul edecekleri şey de Transmontana'da gelinen noktadır.
Evet.
Onu yaptıkları zaman artık bize geçmiş olsun demekten başka bir şey düşmez. Onun için mutlaka hangi süreçlerden geçersek geçelim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı kabul edilmeden yeni bir masaya oturmamamız ve iki bağımsız egemen devlet modelimizin sonuna kadar sadece sözde kalan değil, eylemlerimizle, hareketlerimizle, önlemlerimizle, uygulamalarımızla ve bizi tanıyabilecek devletlerle dostluk ilişkilerimizi kurmak yoluyla bir açılımı yapmamız lazım. Hatta şu bile yapılabilir: bugün sığınmacılara büyük kaynaklar harcanmaktadır Türkiye'de. Evet. O kaynaklar sığınmacılara harcanacak yerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hazinesi güçlendirilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendini tanımayan ama yakınlık duyabileceği ülkelere sosyal, ekonomik, kültürel, maddi yardımlar sağlayacak bir şekilde onlarla yakınlık kurarak bir yandan Türkiye, bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmanın zeminlerini güçlendiririz, tanıma sürecinin başlatılmasını sağlamaları da bir önlem olarak düşünülmelidir diye
düşünüyorum. Suriye'de olabilir mesela. Suriye'yle öyle bir gelişmeler, artık yeni bir döneme giriliyor. Suriye'yle normalleşme konuşuluyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in her görüşmesinde hemen hemen gündem maddelerinden birisi Suriye'yle Türkiye'nin normal ilişkiye geçmesi, normal eski sisteme dönmesi. Yani burada Suriye'yle anlaşırken bir madde de KKTC'nin tanınması olabilir. Yani Suriye'de tanıyabilir KKTC.
Ama işte az önce söylediğimiz noktaya baktığımızda artık bir tanınma politikasının sözde değil,
özde
uygulamaya dönük etkin bir süreci başlatmamız lazım. Evet.
Şimdi biraz önce Rumları anlatırken anlaşmaları, işte Rumların askerlerinin Amerika'da eğitilmesini falan söylediniz. Ya bunu siz konuşurken aklıma Ukrayna geldi. Şimdi Ukrayna'da benzer bir iş yapılmışlardı bu savaştan önce.
Evet.
Yani sanki Amerika her tarafta bir takım hazırlıklar içerisinde mi? Sanki Rumları sanki böyle Türkiye'ye karşı bir anlamda eğitiyor ve işte silah şunla bunla falan takviye mi yapıyor?
Kesinlikle. Yani bunu sırf ben böyle bir şey yapıyorum bir görüntüsü vermek için değil. Evet. Türkiye'ye karşı sözde onu söylemiştim.
Evet.
Bir caydırıcı güç yaratmaya çalışıyor. Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın caydırıcı güç olma şansı yoktur.
Hayır, bir de Türkiye'nin Rum kesimine bir saldırı diye veya KKTC'nin Rum kesimine bir saldırı diye bir politikası yok ki. Mevcut durumu koruma diye bir politikası var. Ama... Yani burada saldırı için birisini silahlandırıyorsanız eğer sizin niyetinizdir. Yani KKTC'nin KKTC'ye karşı caydırıcı olmanın bir mantığı yok. Onların saldırmak diye bir niyeti yok.
Ama ta başından beri Rumların planları ortaya koydukları yaklaşımlar Türkiye'nin zor bir durumunda ani bir baskınla elde edebilecekleri bölgeleri yeniden kazanmaya çalışacak bir stratejileri de vardır.
Evet.
Boşuna günde eski rakamı söylüyorum, günümüzdeki rakamları bilmiyorum ama bundan 10-15 sene önceki süreçlerde bildiğimiz kadarıyla günde 2 milyon dolarlık silah alıyordu Rumlar ve alıyorlar. Niçin alıyor bunu? Evet. Türkiye'yi işgal etmek için değil herhalde.
Evet.
Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı bir etkinliği Türkiye'ye rağmen sağlamaya çalışmak içindir. Evet. Bir ani sürpriz baskın yaptığı zaman ve birkaç kilometrelik alanları sınırdaki belli stratejik bölgeleri ele geçirdikten sonra biliyorlar ki Türkiye hareket etse bile bir ateşkesi sağlatacaklar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Ve Rumların nerede olurlarsa olsunlar o durumu mevcut yeni istat olarak kabul ettirmeye çalışacaklar. Dolayısıyla bu gibi riskleri de dikkate alarak daha etkin bir takım politikaları bizim evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olarak daha sıkı ilişkiler içinde mutlaka uygulamamız gerekir diye evet. değerlendiriyorum.
Evet, bölgede gerilim yükseliyor. Yunanistan'da yükseliyor. Yani Ege'de yükseliyor. Bir 12 mile çıkarma gibi bir karar almaları bekleniyor. Böyle bir tartışma var. Öyle bir şey olduğu zaman Türkiye biliyorsunuz bunu daha önce ne saymıştı? Savaş nedeni saymıştı. Şimdi Girit'teki hamleler var. Amerikan uçak gemisi geldi, Girit'e demirlendi. Her ne kadar diyorlarsa bakım yapacağız orada diyorlarsa da bu tür gemilerin gelmesi insanları kaygılandırıyor. Uçak gemisinin orada olması, Girit'te olması o kadar üst tartışmalı. Daha önce biliyorsunuz 2002 yılında 1000 yılın tatbikatını gerçekleştirmişlerdi Nevada çölünde. Orada bir adanın işgali söz konusuydu. Orada o zamanlar simgeler kullanılmıştı. Ancak 2018 yılında bu tatbikatın senaryosu kitaplaştırıldı. Kitaplaştırıldığı zaman yer adları da kondu. Yer adları Ege, Kıbrıs ve buralarda seyrediyor. Yani Amerika'nın Doğu Akdeniz ve Kıbrıs niyeti, Ege adalar meselesi niyeti belli. Türkiye'yi bir savaşa sürüklemek istiyor. Rusya'nın açık denize, Akdeniz'e çıkışını engelleyecek bir sistem kurmaya çalışıyor. Montreux'u zorluyor. İşte Karadeniz'e çıkmak için sürekli kışkırtmalar yapıyor, zorlamalar yaptı. Ama Türkiye buna şu ana kadar izin vermedi. Şimdi Yunanistan üzerinden ve Ege adaları üzerinden hem Türkiye'nin savaş gemilerinin açık denize inmesini engellemeye çalışıyor bizim donanmamız Gölcük ve Ege'de. Yani oraları Girit'ten kapattığınız zaman haritaya baktığımızda hem Rusya'nın deniz ticaretinin önemli bir kısmı yaklaşık %65'i bu kanaldan Ege üzerinden yapılıyor. Yani böyle Amerika'nın bir planı var. Belli yani hem Türkiye'yi hem Rusya'yı açık denize çıkmayı engellemek, bir adamı da
çevrelemek,
hapsetmek bölgede. Tabii buna karşı da yeni bir durum söz konusu. İşte en son bugün yapılan görüşmeler var. Almatı'da yapılan görüşmeler, Kazakistan'daki toplantıda yapılan görüşmeler, Erdoğan-Putin görüşmesi var ve oradan da gelen ilk mesajlar yayına gelirken hemen mesajları okuduk. Olumlu. Orada tabii bu Kıbrıs meselesi görüşülmüş müdür bilemiyoruz. Ama bunların da gündemde olacağına ilişkin işaretler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Putin arasındaki görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de masaya konmuş olabilir. Şu anda bir açıklama olmadığı için görüşülmüştür veyahut da şunlar konuşulmuştur diyemiyoruz. Ama en azından gayri resmi olarak tartışılmış olabileceği düşünülüyor. Çünkü bundan sonraki her görüşmede KKTC'nin tanınması konusunun gündemde olacağını söylemişlerdi Türk devlet yetkilileri. O çerçevede bakıyoruz. Vallahi bilmiyorum, yani sanki Kıbrıs için yepyeni bir döneme giriliyoruz.
Hem Kıbrıs için yepyeni bir döneme giriliyor, hem de Türkiye'nin bölgedeki mevcut pozisyonu ve Türkiye açısından da yepyeni bir döneme giriliyor. Bu kesin.
Evet.
Az önce belirttiğiniz hususu dikkate aldığımızda çok somut bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti masaya getirilmemiş olsa bile veya getirilmemişse bile bölgeyle ilgili mesele mutlaka getirilmiştir.
Evet.
O meselenin içinde anahtar rol oynayacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs ada olarak Kıbrıs Adası mutlaka gündemde olmuştur. Şimdi Rusya'nın evet. Şunu düşünmesi lazım. Suriye'deki üssü önündeki Kıbrıs Adası'ndaki şu veya bu düzeydeki Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan varlığı ile bir açılım getirmektedir. Yani bir derinlik kazandırmaktadır.
Evet.
Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bu derinliği yakın ilişkiler kurmak suretiyle Rusya bu derinliğini geliştirebilir.
Evet.
O açıkça Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırması, giderek daha etkin bir yapıya geleceğinin vaadini vermesinin temel iki nedeni vardı diğer hususlar yanında. Biri Rusya'nın Güney Kıbrıs'taki limanları kullanmasını engellemesi.
Evet.
Rusya ile olan...
Zaten anlaşma, ambargoyu kaldırma şartlarından birisi
biri
de oydu.
İşte onu söylemeye evet. çalışıyorum. İkincisi de kara paranın aklanması meselesinin ortadan kaldırılması.
Evet.
Şimdi sözde kara evet. para aklanması meselesi halledildi. İkinci mesele de halledilmeye çalışılıyor. Eğer bunları dikkate alırsak söylediğiniz hususlar karşısında Rusya'nın artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ayrı bağımsız egemen bir devlet olarak bakışını güçlendirmesi gerektiğinin altını çizmemiz lazım.
Evet. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bölge gerçekten hareketli. Bölge çok, dengeler çok an be an değişebiliyor. Şu anda yeni bir döneme girilmiş vaziyette. Türkiye-Rusya ilişkileri son derece iyi. Bunun Rusya-KKTC ilişkilerine yansıdığını görüyoruz. Umarız bu daha da ileri aşamalara geçer. Ve Batı'ya karşı, Amerika'ya karşı bölgede güç dengesi sağlanmış olur. Ve ittifaklar meselesi de bu şekilde ele alınır. Bu hem Türkiye'nin güvenliği hem Rusya'nın güvenliği açısından son derece kritik olur. Programımızın sonuna geldik. Kıbrıs'ı konuştuk daha çok. Bir Kıbrıs türküsüyle programımızı bitirelim. Selda'dan Magosa Limanı. Perşembe haftaya salı günü saat 15'te görüşmek üzere.
Yoktur din iman.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.